Ayrım 21. İn. Sabri Uzun. Sayfa 291. Bölüm 12. Cemaatin Diğer İşleri. PKK'lı Sabri Ok ve MİT'cileri Ankara'da gördüm. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, başlattığı KCK soruşturması kapsamında 7 Şubat 2012'de zamanın Başbakanlık Müsteşarı, halen MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve iki personelini ifadeye çağırmıştı. İlginçtir, o ifade alma saatinde Başbakan Erdoğan ameliyat masasında olacaktı. Bu özel durumu bilenler Başbakan'ın yakın korumalarıydı. Ameliyat 15 dakika gecikince Başbakan ifadeye çağırma konusundan haberdar oldu. MİT soruşturması Başbakan Erdoğan'ın irade koymasıyla durdurulmuştu. Daha sonra AK Parti hükümetinin MİT kanununun 26. maddesinde yaptığı değişiklikle soruşturma izni verip vermemek konusunda Başbakan yetkilendirilmişti. Bu yetkiye dayanarak Başbakan, MİT personeli hakkında soruşturma başlatılmasına izin vermemiştir. Bunun sonucu olarak da savcılık, kovuşturmaya yer yoktur kararı vermiştir. Olayın esası, Gülen cemaati şakirtlerinin savcı polis maskesiyle iktidarı paylaşma yarışına girmesidir. Bu durumu gören başbakan iktidarını paylaşmamıştır. Bazı özel bilgilerimi paylaşmak istiyorum. 2006'nın Mayıs veya Haziran ayıydı. Emekli albay Orhan Özgören'le randevulaşıp Söğüt Özü Saklı Bahçe Parkı'nda buluşmuştuk. Orhan albayın yanında sivil, gözlüklü, atletik yapılı, 45-50 yaşında esmer bir kişi vardı. Albay yanındaki şahsı arkadaşım diye tanıtmıştı. O şahsı sima olarak ben de çok iyi tanıyordum fakat ismini ve nereden tanıdığımı bir türlü hatırlayamadım. Birkaç kez, "Kardeş ben sizi çok iyi tanıyorum," dedim. Orhan albay, "Abi arkadaş Alaaddin Kanat," dedi. O zaman hatırladım. Ben Kocaeli İstihbarat Şube Müdürüyken 1989-1991 Alaaddin Kanat da PKK örgütünün Marmara bölge sorumlusuydu. Fotoğraflarını görmüştüm, hemen gözümün önüne geldi. Alaaddin'le eski günleri yad ederken benim bir ajanıma telefon jetonu verip bir saat sonra şu kahvehanede buluşma yapacağız, isteyen polise telefon edebilir demiştin, ajanım korkudan bana telefon edememişti diye anlattım. Tüm bu konuşmalar yaklaşık 15-20 dakika içinde olmuştu. Yanımızda Saklı Bahçe Parkı'nın işletmecisi Kahramanmaraşlı Ahmet Dokumacı da bulunuyordu. O sırada Alaaddin Kanat birdenbire "Ne oluyoruz, ne oluyoruz?" diyerek anormal bir hale girdi. "Ne oldu?" diye sordum. "Sabri Ok, Sabri Ok," dedi şaşkınlıkla. PKK'lı Alaaddin Kanat cezaevindeyken itirafçı olmuştu. Sabri Ok ise PKK'nın cezaevleri genel sorumlusuydu. 2000 yılında cezaevinden çıkmıştı. Bulunduğumuz ortam birdenbire çok gerginleşmişti. İşletme sahibi Ahmet Dokumacı çok cesur ve insancıl bir kişiydi. "Heyecanlanmayın, o şahsın yanındakiler MİT'çiler," dedi. "Şu masalara oturanlar da sizin istihbarat polisleri," diyerek 2-3 kişiyi işaret etti. 2005 yılı Temmuz ayında yetkili makamlara 20 sayfalık gerekçe metni hazırlayarak İspanya'daki ETA örgütünü, İngiltere'deki IRA'yı ve Korsika Kurtuluş Örgütü'nü anlattıktan sonra Türkiye'de PKK ile silahlı mücadele sürdürülürken diyalog, müzakere sürecinin de başlatılıp yürütülmesini arz etmiştim. O gün MİT görevlileriyle Sabri Ok'u birlikte görünce PKK terörüne siyasi çözüm arandığını anladım ve büyük mutluluk duydum. Ancak istihbarat polislerinin MİT görevlilerini takip ediyor olmasına da üzüldüm. Devlet, devleti takip ediyordu. Şu sonuca geleceğim. PKK ile görüşmeler 2005'te siyasi iradeyle başlamıştı. Görüşmeler Sabri Ok aracılığıyla Norveç'in başkenti Oslo'da sürdürülmüştü. 2009-2010. Gülen cemaati Şakir'di polisler, 40 KCK'lı Kürdistan Topluluklar Birliği'nin Kürtçe kısaltması yerine 14 bin Kürt'ü cemaat hukukçuları aracılığıyla cezaevlerine doldurdular. AK Parti hükümetinin PKK terörü konusunda başlattığı çözüm sürecinde siyasi inisiyatifi kendi ellerine almak peşindeydiler. MİT'çileri takip eden polislerin amacı ve anlayışı cemaat iradesini üstün kılmaktı. Türk Bank kaseti. Okurların kafasında aman yetti artık, 1998'den bu yana hep Türk Bank kaseti konuşuldu düşüncesi oluşabilir ama bu Türk Bank kaseti daha farklı. Önce hatırlatayım. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ziyaret edip denetlemede bulunan ve briefing alan Başbakan Mesut Yılmaz ve Murat Başeskioğlu, İstihbarat Daire Başkanlığı'nın çetelerle de mücadele edecek şekilde yeniden yapılanmasını emretmişlerdi. Bu emir doğrultusunda başlatılan çalışmada İstanbul İstihbarat Polisi, o yıllarda güncel önemi bulunan çeteleri çökertmek amacıyla yurt dışında bulunan Alaaddin Çakıcı'nın, yurt içinde bulunan bağlantılarının telefonlarını dinlemeye almıştı. Bu dinleme sırasında Türk Bank'ın özelleştirilmesi konusunda çetenin nasıl bir yöntem izleyeceği de öğrenilmiş, ilgililere iletilmişti. Sonraki aylarda çete elebaşları yurt içinde ve yurt dışında birer birer yakalanmış, adalete teslim edilmişti. Bu konu Anayasa Mahkemesi'nde yargılanıp beraatle sonuçlandı, kapandı. Tarihe mal oldu. İstihbarat Dairesi'nin çetelerle mücadele edecek şekilde yeniden yapılandırılmasını isteyen Mesut Yılmaz, 2004 yılında Türk Bank davasından yargılanıp beraat etti. Polis bu telefon dinleme işlemi sırasında mahkeme kararıyla adli işlem yapıyordu. Polisin amacı Türk Bank'ın özelleştirilmesi değil, çete reisinin yakalanmasıydı. Nitekim 4 Ağustos'ta 1998 banka özelleştirilmesi yapıldı. Ancak başbakan özelleştirmenin uygulanması için son imzasını atmamıştı, beklemedeydi. Kasette konuşan taraflardan bir kişi 18 Ağustos 1998'de Fransa'da özel bir takip sistemiyle yakalandı. Böylece başbakanın emri gerçekleşmişti. Ekim 1998'de CHP milletvekili Fikri Sağlar'a bir meçhul kişi, çete reisinin Türk Bank özelleştirmesini konu eden, talimat veren konuşma kasetini getirip vermiş. Sağlar bu kaseti kamuoyuna duyurunca hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı. O tarihte Sağlar'ın yayınladığı kasetin bir kopyasını alıp İstanbul'a gidip İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki ses kasetiyle karşılaştırdım. Sağlar'ın yayınladığı ses kasetiyle İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki ses kasetinin tıpatıp aynı olduğunu gördüm. Evet, hain İstanbul İstihbarat Şubesi'nin içindeydi. Bu kasetlere sahip olması gereken polis memurları H.Ö. ve Ç.Y. ile uzun uzadıya konuştum. Ç.Y. ağladı. Ankara'ya döndüğümde o tarihte Antalya'da bulunan Başbakan Yılmaz'a KOM Dairesi Başkanı Emin Arslan vasıtasıyla bir bilgi notu gönderdim. Söz konusu ses kaseti İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden çıkmıştır. Sorumluluğu İstihbarat Daire Başkanı olarak ben üstleniyorum diye yazdım. Aradan 13 yıl geçtikten sonra Şubat 2011'de öğreniyorum ki bu gazeti polis memuru Ç'ye kopyalayıp S.U. isimli amirine vermiş. S.U. bu gazeti Ankara'ya getirip B.A. isimli rütbeliye vermiş. Bir emniyet müdürü de Fikri Sağlar'a iletmişti. 13 yıl sonra açıklıyorum ki polis memuru Ç ile rütbeliler S ve B bu kaset taşıma ve pazarlama işini cemaatin emriyle yapmışlardı. Önce askere yalvardı, sonra cezaevine doldurdu. Fethullah Gülen zamanın güçlü komutanlarından Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bire, cemaatin temsil kabiliyeti yüksek iş adamları AK ve VH aracılığıyla gönderdiği mektupta şöyle diyordu. Genelkurmayımızın çok değerli 2. Başkanı, Sayın Komutanım, son günlerde medyamızda yeniden gündeme gelen ve yanlışlıkla ismimle birlikte anılan okullarla ilgili olarak şu birkaç satırla huzurlarınızı işgal edeceğim için yüksek af ve hoşgörünüze sığınıyorum. Yanlışlıkla ismimle birlikte anılan okullar ifadesini kullandım. Bir defa bizzat Atatürk gibi bir enkazın üzerinde büyük bir devlet kurmuş askeri, siyasi ve idari bir dahi bile benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır derken vatan, millet ve ülkeye hizmet aşkı tıpkı İstiklal Harbimiz yıllarında olduğu gibi şahlanan insanımızın ortaya koyduğu bir hizmetin benim gibi ne askeri, ne idari, ne siyasi, hiçbir dehası bulunmayan ve naçiz vücudu toprak olup gidecek, aciz bir insana mal edilmesi, o insanların hizmet, aşk ve şevklerinin ve gayretlerinin mahsulünü gasp etmek manasına geleceği için, yanlışlıkla ismimle birlikte anılan okullar dedim. Mutlaka malum alileriniz olduğu, acizane her zeminde defalarca tekrarladığım ve bizzat okulları yapan ve işletenlerin de itiraf edecekleri üzere bu okullarla alakam sadece bir teşvik, bir çağrı ve bazılarının yanlışlıkla hakkımda taşıdıkları hüsnü zanlı ülkeme ve devletime hizmet adına bir kredi kartı gibi kullanmaktan ibarettir. Değerli komutanım, kahraman ordumuzun şerefli bir mensubu ve en yüksek rütbede bir komutanı olarak takdir buyuracağınız üzere, bilhassa Kars, Erzurum, Ardahan gibi serhat şehirleri sık sık düşman işgaline uğradığı için bu şehirler halkında milliyetçilik duyguları çok ileridir. Birinci Dünya Harbi'nden çıkmış, Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir ülkede, İkinci Dünya Harbi'nin hemen arkasında Sovyetler Birliği tarafından tehdit altında tutulan bir doğu vilayetimizde çocukluğu geçmiş ve büyük acılar içinde büyümüş bir insan olarak çocukluğumdan beri içimde uyanan milliyetçilik ve ülkeme hizmet duygularımı resmi bir diyanet görevlisi olarak görev yaptığım hemen her yerde ve cami kürsülerinde dile getirmeye çalıştım. Fırsat bulduğum her defasında insanımızın ruhunda taşıdığı kabiliyetleri, vatan ve millet sevgisini ateşlemeye ve onları dünyada, hatta ahirette bile hiçbir karşılık beklemeden devletimize ve milletimize hizmete davet ettim. Batı Rönesansı'nın ilme ve sanata açılarak yaptığı ve dünya devletleri arasında geri planda kalışımızın en büyük üç sebebi cehalet, fakirlik ve tefrika olduğu için cemaati her defasında çocuklarını okutmaya, bilhassa müspet ilimlerle zihinlerini aydınlatıp bağnazlıktan ve hurafelerden kurtulmaya, çalışıp kazanmaya ve devletimize ve kanunlara bağlılık içinde iç bütünlüğümüzü korumaya çağırdım. Bu şekilde teşvik ettiğim insanlardan bazıları, devletimiz özel okullar açılmasına izin verince, değişik yerlerde bir araya gelip, birbirleriyle yarış içinde malum alileriniz olan okulları kurdular. Verdikleri eğitim ve gerçekleştirdikleri başarılarla kendilerini Türkiye'mizde ispat eden bu okulların benzerlerini, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyetler'de ve ardından küçülen bir dünyada ülkemizin önünü açmak ve dünyanın her tarafında ülkemiz adına lobiler oluşturmak, her yerde Türkiye dostluğunu mayalamak için gidebildikleri her yerde açmaya çalıştılar. Tamamen Türk eğitim sistemine bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullarda, eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, bağımsız ve sosyal bir hukuk devleti özelliğinin aksine bir faaliyet varsa, devletimizden önce ben, bu okulların açılmasını teşvik etmiş biri olarak kapatılmalarını teşvik ederim. Eğer bazılarının iddia ettiği gibi bu okullarda herhangi bir dış ülkeden veya ülkemize düşman kuruluşlardan alınmış tek kuruşluk destek varsa, zaten hastalıklarla sonuna gelmiş hayatımı bizzat kendi ellerimle noktalarım. Bununla birlikte devletimiz zaten kendisinin olan bu okulları dilediği zaman devralabilir. Kaldı ki bu okullar zaten devletimizin olduğu için böyle bir devirden söz etmek bile abestir. Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama vazifesini deruhte etmiş şanlı ve kahraman ordumuzun seçkin ve şerefli bir mensubu ve genelkurmayımızın ikinci başkanı olarak ne zaman, nerede ve ne şekilde arzu buyurursanız bu okulları şereflendirebilir ve her türlü teftişi yapabilirsiniz. Böyle bir mektupla kıymetli vakitlerinizi işgal etme sui edebinde bulunduğum için tekrar özür diler. Yeni yılda sıhhat ve afiyet dileklerimle birlikte en derin saygılarımın kabulünü arz ederim efendim. Fethullah Gülen. Ulaştığım bu mektubu her vatandaşımızın okumasını istedim. Yukarıda yazılanların tamamı o günün 1997 şartlarında doğrudur. Ancak o cemaatin benim bildiğim ilk militan eylemi Türk Bank kasetini cemaat şakirdi bir polis memuru olan Çetin Y'den alıp Fikri Sağlar'a yayınlatıp ANAP hükümetinin düşürülmesidir. 1998. Fethullah Gülen'in yukarıdaki mektubunda hükümet düşürmek suretiyle kriz yaratmaktan bahsedilmiyor. Ama o cemaatin militanları hükümet düşürdüler. Unutulmasın, 1997'de yalvarılan Çevik 1, 2012'de 28 Şubat davası adı altında Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davayla tutuklanıp Ankara Sincan Cezaevine konuldu. Bu kalleşlik değil de nedir? Üstelik yapılan kalleşlik bununla da sınırlı değildir. ANAP'a kalleşlik yaptılar. 1998. Ankara Savcısı Nuh Mete Yüksel'e kalleşlik yaptılar. 2002. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kalleşlik yaptılar. 2010. MHP Genel İdare Kurulu üyesi 9 milletvekiline kalleşlik yaptılar. 2010. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subaylarını cezaevine doldurdular. Düzmece Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Devrimci Karargah, Fuhuş ve Casusluk Davaları, Şike Davası, 2007-2012 gibi davaların tamamı cemaatin adliyede ve mülkiyede örgütlenen imamlarının eseridir. Cemaat evlerinde stajyer polis akademisi öğrencileri. Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne staj yapmak için giden polis akademisi öğrencilerinin cemaat bağlısı bir öğrenci evinde ikamet ettiklerini öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Evet, polis akademisinin iki stajyer öğrencisi Ordu'da Ör sitesi A blok daire 9 adresindeki öğrenci evinde kalmışlardı. Öğrendiğime göre polis akademisinde okuyan cemaat bağlısı öğrenciler, staj yapacakları illere gitmeden önce cemaat, o ildeki cemaat sorumlusuyla irtibata geçiyor, stajyer öğrencilerin ikamet edeceği evleri belirliyordu. Her öğrenci, Ankara'dan ayrılmadan önce ikamet edeceği ev adresini öğrenmiş oluyordu. Yani cemaat, devlet görevlilerinden daha örgütlüydü. Bunu gören öğrencilerin cemaate bağlılıkları artıyordu. Konya Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'ndan PMYO 2006 mezun olmuş bir polis memuru, polis okulunda Fethullah Gülen cemaatinin etkin olduğunu, hafta sonunda cemaat bağlısı öğrencilerin cemaat evlerine giderek toplandıklarını söylemişti. Polis içinde örgütlenmeye çalışan başka cemaatler de vardı. Örneğin Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, mezuniyet yılını yazamayacağım, 2008 yılında bir sohbet sırasında bana mezun olduğu İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda Erzurumlu 40. Hoca Nurcularının etkin olduklarını, kendisini de davet ettiklerini söylemişti. Nitekim Polis Akademisi'nin bir şube müdürü, 2008 yılının Ağustos ayında yaptığımız bir sohbet esnasında, TSK'nın Türkiye'deki Aleviliğin tüm mezheplerini barındırdığını, Polis Akademisi'nin ise bu anlamda Sünniliğin tüm tarikatlarını ve cemaatlerini barındırdığını ifade etmişti. Cüzdan Cemaati. Polis teşkilatının daha eğitim aşamasında nasıl ele geçirilmeye çalışıldığına dair bir örnek daha vereyim. Başlıktaki cüzdan cemaati tanımı, bana değil polis koleji mezunu, şimdilerde iş adamı olan, yakından tanıdığım bir arkadaşıma aittir. 27 Kasım 2014 günü Kızılay'daki bir alışveriş merkezinde karşılaştık kendisiyle. Karşılıklı hal hatır sorduktan sonra, "İyi ki teşkilattan ayrılmışsın, bak ne hale getirdiler. Senin öğrencilik zamanında da var mıydı bu cemaatçilik?" dedim. Başından geçen bir olayı anlattı. Sınavı kazanıp memleketimden polis kolejine gelmiştim. Bir gece saat 2'de yatakhane nöbetim sırasında bir üst sınıftan abiler geldi. Bana, "Senin memleketinden çıksa çıksa sosyalist çıkar. Sen ne bize ne de cemaatçilere takılıyorsun. Bundan sonra bizimlesin, tamam mı, anladın mı?" diye tehdit ettiler. Ben de, "Ailem her şeyini Yugoslavya'da bırakarak Türkiye'ye gelmiş. Ben bu okula hayatımı kazanmak için geldim. Sosyalist veya cemaatçi veya sizden olmak için gelmedim." dedim. Bunun üzerine tuvalete götürüp ütü demiriyle yatakhanede ütü yapılan masanın üzerindeki demir altlıkla dövdüler beni. Dayak yemek çok gururuma dokunmuştu. Sabah etüt görevlimiz olan üst sınıftan bir başka abiye anlattım olayı. "Sen merak etme, gece gelir döveriz onları," dedi. Ben "bizler onlar" deyince ne kastedildiğini tam anlayamıyordum. Sonra gerçekten gece bana saldıranları dövüp gittiler. O etüt görevlisi ertesi gün bana, "Bizim evlere gelmezsen başına bu tür olaylar hep gelir," dedi. Hafta sonu beni Işık evine davet ettiler. Fakat gelemeyeceğimi söyledim. "Ben yönetmediğim örgüte katılmam. Örgütün yönetimini bana verirseniz katılırım," dedim. Tabii kabul etmediler. Sonuçta cemaate de katılmadım. Arkadaşım sonra şöyle devam etti. 5 sene önce cemaat bir Afrika ülkesine iş gezisi düzenledi. Yeni bir iş sahası bulabilmek ümidiyle, gidiş geliş masraflarını da kendimiz üstlenmek suretiyle bizim şehirden 40-50 kişi gittik. Herhangi bir iş bağlantısı da kuramadan döndük. Döndükten 2-3 hafta sonra cemaatten bir kişi beni aradı. Himmet adı altında 70 bin lira bağışta bulunmamı söyledi. Ben de zaten benim yıllık cirom 70 bin lira, hiçbir yardımda bulunamam dedim. Senin ciron da hiç yokmuş dedi. Ben de bakın bir tekstilci arkadaşımız her sene cemaate 30-40 bin lira yardım ediyormuş. O arkadaşımız şimdi ödeme zorluğu yaşıyor. Siz de bu zor anında ona yardım etsenize dedim. Cevap bile vermeden çekti gitti. Öğrendiğime göre cemaat imamları iş adamlarından topladıkları paraların %10'unu kendi payları olarak alıyorlar. 28 senedir tanırım cemaati, tam anlamıyla cüzdan cemaatidir. Arkadaşım polis kolejindeyken cemaate katılmamayı başarmıştı. Emniyet teşkilatında çalıştı, sonra ayrıldı, iş adamlığına başladı fakat cemaat onun peşini bırakmadı. Katolik değil, katalog evliliği. Katalogdan evlenmek kavramını ilk duyduğumda önce anlamamış, sonra çok şaşırmış, hemen inanmak istememiştim. Cemaatte evlenme usulü böyleymiş. Cemaat şakirtleri, askerliğini yapıp iş sahibi de olmuşsa, kendisinin imamı olan kişi, o şakirdi bir ablaya gönderiyormuş. Abla, kendisine gönderilen erkek şakirde, elinde bulunan katalogdan cemaat bağlısı kızların fotoğraflarını gösterip nereli olduğu, nerede çalıştığı, tahsil durumu, aile yapısı hakkında bilgi verirmiş. Böylece kendisine sunulan seçenekler arasından şakirdin tercih yapmasına yardımcı olunurmuş. Cemaatteki genç kızlara da aynı şekilde erkek şakirtlerin fotoğraflarının gösterilip gösterilmediğini, kızlara da katalogdan tercih hakkı tanınıp tanınmadığını sordum. Hayır, öyle bir şey yapılmıyormuş. Cemaatçi erkeklerin cemaatçi kızlarla evlendirilmesinin tek amacı cemaat ailesi oluşturmaktır. Böyle bir evlilikle kurulan ailede erkeğin gerçek anlamda aile reisi olamayacağı açıktır. Kadının ailenin annesi olması da tartışmalıdır. Ailenin gerçek reisi cemaattir. Eşlerin üstünde, eşlerin iradesinin dışında başka bir otorite aileye hükmedecek ve hakim olacaktır. Hitler de böyle yapmıştı. Üstün Alman ırkını yaratmak ve korumak için güçlü kuvvetli Alman erkekleriyle boylu boslu Alman kadınlarını evlendirerek üstün bir nesil yetiştirmeyi hedeflemişti. Faşizm böyledir. Hayatın her alanına müdahale eder, şakirtlerin söz hakkını bırakın, özgürce eş seçme hakkı bile yoktur. Kainat imamı onların yerine düşünür, karar verir, son sözü söyler. Kim cemaatçi, kim değil iyi biliriz. Emniyet teşkilatı mensuplarının Cumhuriyet rejimine ne kadar sadık, ne kadar demokrat, ne kadar laik, ne kadar birey özgürlüğünü benimsemiş bir yapıda olduklarını irdelemek için birkaç anımı paylaşmak isterim. İlk olarak 1980'li yılların başında polis koleji sınavını kazanıp okula başlamış bir kolejli kardeşimin anısını aktaracağım. Henüz 14-15 yaşlarındaydık. Aile denetiminden yeni çıkmış, büyük şehre gelmenin verdiği havayla hafta sonunda Kızılay'a çıkmıştık. Kendimize göre şehri tanımaya çalışıyorduk. Okula döndüğümüzde birbirimize anlatacak bir şeyler öğreniyorduk. Daha çok da halka açık alışveriş merkezleri, sinemalar ilgi alanımızdaydı. Bilhassa GİMA'nın yürüyen merdivenlerine binmek, Ankara'nın kartpostalını satın almak başlıca konumuzdu. Akşam okula döndüğümüzde günlük yaptıklarımızı, gördüklerimizi büyük bir aşkla, heyecanla birbirimize anlatıyorduk. Pazar günü akşamı etüt saatinde sınıfımıza bir üst sınıftan abiler geldiler. Bize bundan sonraki hafta sonu izinlerinde bekar öğrenci evlerine gidebileceğimizi, resmi kıyafetimizi o evlerde çıkartıp sivil elbiseler giyebileceğimizi, hatta o evlerde yemek de yiyebileceğimizi, okulda öğrenci mektuplarının okunmasına karşı bu öğrenci evlerini mektup adresi olarak da kullanabileceğimizi söylediler. Takip eden hafta sonunda isim listesi yapıldı. Bu isimler üst sınıftaki abiler arasında paylaştırıldı. Hafta sonunda o abilerle söyledikleri evlere gittik. Böylece ilk defa cemaat evleriyle ve cemaatle tanıştırıldık. Zamanla bazı arkadaşlarımız bu evlere gitmeye devam ettiler, bazı arkadaşlarımız devam etmediler. İşte bu şekilde Ankara Polis Koleji'nde cemaatçi olan öğrenciler ve cemaatçi olmayan öğrenciler diye ayrışma başladı. Bu uygulama esasında okulda görevli komiserlerin bilgisi dahilinde oluyordu ama görünürde onlar geri planda kalıyorlardı. İşte bizim cemaat evleriyle ilk tanışmamız bu şekilde olmuştu. Sınıf komiserlerimizin telkini ve üst sınıftaki abilerimizin baskılarıyla her kolejli en az bir kere cemaat evine gitmiştir. Zaman içinde bir kısmımız bu cemaate katıldı, bir kısmımız ise birkaç defa bu evlere gittikten sonra bir daha gitmedi. Cemaate bağlılık gösteren arkadaşlarımız zamanla birlikte gezmeye, kendi aralarında grup oluşturmaya başladılar. Haliyle sınıf arkadaşlığımız parçalandı, cemaate bağlı olanlar ve cemaate bağlı olmayanlar diye ayrıştık. Bu yüzden o yıllardan bu yana biz kolejli öğrenciler birbirimizi cemaatçi olan cemaatçi olmayan diye çok iyi tanımaktayız. Polis Koleji son sınıfa geldiğimizde çok önemli olan baş mümessil ve baş mümessil yardımcıları da cemaatçi öğrencilerden seçildiler. Dolayısıyla sınıf imamı, devre imamı kimlerdir bilmekteyiz. Benzeri şekilde polis kolejinde cemaatle tanışıp aralarına katılmış, bugün birinci sınıf emniyet müdürü rütbesine ulaşmış bir arkadaşımız da polis koleji yıllarını ve cemaate katılmanın pişmanlığını şu cümlelerle ifade etmişti. Kendimi 14 yaşında eline elma şekeri verilerek kandırılıp ırzına geçilmiş bir çocuk gibi hissediyorum. Çünkü bu öğrenciler istemeden içine düştükleri bir gizliliğin ortaya çıkmasından korkmaktaydılar. Hem pişman olmuşlardı, hem de bu gizli cemaat ilişkisinin ortaya çıkmasının getireceği zarardan korunma içgüdüsünü taşıyorlardı. Ankara Polis Koleji'nde okumuş bir öğrenci, bu konuda ifade vermeye de hazır olduğunu belirterek şunları söylüyordu. Polis Koleji'ne geldiğimiz günden itibaren, özel sınıf denilen sınıf komiserleri tarafından cemaate katılmaya zorlanıyorduk. Ama ben katılmamıştım. Ailem Ankara Yeni Mahalle'de oturduğundan her hafta sonunda evci iznine çıkıyordum. Evimizin önünde eşofmanlarımı giyip veya sivil kıyafetlerimi giyip oturuyordum. Cemaate bağlı bir sınıf arkadaşım beni görüp sınıf komiserimiz AZG'ye söylemiş. Sınıf komiserimiz de sanki kendisi beni sivil kıyafetle görmüş gibi hakkımda rapor düzenledi. Bu yüzden disiplin puanım düşürüldü. Takip edilen hafta sonlarında sivil kıyafet giysem de giymesem de sınıf komiserim tarafından hakkımda rapor düzenleniyordu. Disiplin puanım sürekli düşürülüyordu. Birkaç defa da sigara içtiğim için disiplin puanım düşürülmüştü. Sınıf komiserinin zulmedici kişiliğini tanımlamak için adını AZG takmıştık. Komiserin ikinci adının ile soyadının baş harflerinin birleştirilmesinden oluşan bu kısaltma, bize göre zulmün ve tehlikenin özetiydi. Bir gün AZG komiser beni odasına çağırdı ve "Sen okuldan ayrılmak için dilekçe ver. Biz seni disiplin puanlarından dolayı okuldan atarsak senin için iyi olmaz." dedi. Ulus'ta esnaflık yapan babama gidip sınıf komiserimizin bu sözlerini aktardım. Babam hemen polis kolejine gelip okul müdürü Salih Zeki Yiğit'le görüştü. Okul müdürümüz Yok böyle bir şey, bunu nereden çıkartıyorsunuz dedi. Eğer ben aileme olayı anlatmasaydım, komiserin sözüne kanıp korkarak polis kolejinden ayrılacaktım. Bu olay okul müdürünün haberi olmadan cemaat entrikalarının nasıl uygulandığına dair bizzat benim yaşadığım bir örnektir. Kolejli kardeşim ayrıca şunları da söyledi. AZG İstihbarat Daire Başkanlığı'nda sizinle beraber çalıştı. Ben o zaman gelip size bunları anlatmaya çekindim. Bugün AZG İl Emniyet Müdürü oldu. İstenilirse AZG'nin cemaatçi olduğuna dair ifade vermeye hazırım. Kolejli kardeşimin anlattıklarını tetkik ettiğimde, birlikte çalıştığım özel sınıf mezunu, İl Emniyet Müdürü AZG isimli kişinin I ve A illerinde İl Emniyet Müdürlüğü yapmış Ahmet Zeki G olduğunu tahmin etmiştim. Üç konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. Özel sınıf adı altında 1985 ve sonrasında emniyet teşkilatına alınan komiserlerin cemaat bağlısı olduğunu, anayasaya bağlılıklarının bulunmadığını dikkate almalıyız. 2. Dün polis kolejine alınan öğrenciler, özel sınıf komiserler tarafından cemaat polisi durumuna getirilmek istenilirken, bugün cemaatçi ailelerin çocukları polis kolejine alınmakta veya alınmak istenilmektedir. 1985 yılında kendisi cemaatçi komiser yardımcısı olan özel sınıf öğrencileri bugün baba oldular, çocuklarını cemaatçi yaptılar, cemaat emri gereğince çocuklarını polis kolejine, askeri liselere ve harp okullarına gönderiyorlar. 3. Dün polis kolejinin bir sınıfı, kendisine teslim edilen komiserler, bugün il emniyet müdürü ve daire başkanı, polis okulu müdürü rütbesine gelmişler, daha fazla kişiye ulaşıp onları cemaatleştirme, emniyet teşkilatının bütçesini bu cemaate kazandırma imkanına erişmişlerdir. Yani rütbeleri yükseldikçe etki alanları genişlemiş, böylece devletin kadrolarını ve parasını cemaate aktarma gücüne ulaşmışlardır. 21. ayrımın sonu, sayfa 308.